Kitabın adı Kızıl Nehirler. Yazarı Jean-Christophe Granger. 26. ayrım. Niemann'ın gözleri parladı. Karim, komiserin muhtemelen genç kadını sorguladığı sırada bu ayrıntının farkına varmış olduğunu anladı. Söze devam etti. Bütün pazar günü boyunca beklediler. Ya da yeniden Kayo'yu bulmaya çalıştılar, bilemiyorum. Sonunda akşama doğru Sophie Kayo, jandarmaya haber vermeyi düşündü. Aynı anda da kayaların arasındaki ceset bulundu. Devamı içinde bir açıklaman var mı? O gece, karanlıkta serti, sarzağın yolunu tuttu. Neden? Çünkü Remy Kayo cinayetinin altında Judith imzası vardı. 15 yıl önce ölen ve sarzağa gömülen birinin adı. Serti bunu biliyordu. Burası fazla zorlama gibi oldu. Belki ama evvelki akşam Serti benim şehrimdeydi. Yanında üçüncü kurbandan, Korneke'den başkası olamayacak biriyle birlikte. Okulun arşivlerini aradılar. Mezarlığa gidip Judith'in kabrini açtılar. Bir ölüyü arayan nereye gider? Mezarına. Devam et. Serti ve diğeri sarzakta ne buldular bilemiyorum. Tabutu açıp açmadıklarını da bilmiyorum. Kabirde etraflı bir araştırma yapamadım. İçimden bir ses, onları rahatlatacak bir şey bulamadıklarını söylüyor. Guerno'na korku içinde döndüler. Aman tanrım, hiç düşündünüz mü? Bir zamanlar kendisine kötülük eden herkesi ortadan kaldırmaya kararlı bir hayalet. Bu anlattıkların için tek bir kanıtın bile yok. Karim, söyleneni duymazdan geldi. Artık pazartesi sabahındayız. Şafak vaktinde Niemann. Guerno'na döndükten sonra Serti de hayaletle karşılaşıyor. Bu da ikinci cinayet. Bu kez işkence falan yok. Hayalet artık bilmek istediklerini öğrenmiş çünkü. Artık intikam almaktan başka bir amacı yok. Teleferiyi çalıştırıyor, cesedi dağa çıkarıyor. Her şey önceden tasarlanmış. İlk kurbanın üzerinde bir işaret bırakmıştı. İkincisinin üzerinde de bırakması gerekiyor. Artık durmayacaktır. İşte intikam teziniz işlemeye başladı Niemann. Komiser oturdu. Bitkinliği yüzünden okunuyordu. Ter içindeydi. Neyin intikamı? Katil kim? Judith Ero ya da kendini Judith sanan biri. Komiser başını eğdi. Bir süre sessizce durdu. Karim biraz daha yaklaştı. Sylvain Ero'nun mezarını buldum. Niemann, mezarlığın krematoryumunda. Ölünün kendinde pek bir şey bulamadım. Ero, bir otomobil altında kalarak ölmüş. Belki bu, araştırmaya değer bir konu, şimdilik bilemiyorum. Ama bu gece, bana yeni bir şey öğreten mezarın kendi oldu. Küllerin önünde bir demet çiçek vardı, taptaze. Gidip öğrendim. Yıllardan beri oraya her hafta çiçek koyan kim, biliyor musunuz? Sophie Kayo. Niemann, başı dönüyormuş gibi kafasını sallayarak hayır işareti yapıyordu. Buna nasıl bir açıklama uyduracaksın bakalım? Bana kalırsa, pişmanlık nedeniyle böyle hareket ediyordu. Komiser, cevap verme zahmetine katlanmadı. Abduf bağırarak doğruldu. Hepsi uyuşuyor. Sophie Kayo'yu gerçek bir suçlu olarak göremiyorum. Ama kocasıyla paylaştığı bir sır var. Hayatı boyunca da ağzını açmadı. İster aşk deyin, ister korku ya da herhangi bir başka nedenden dolayı. Yine de kimseye belli etmeden Sylvain Ero'nun mezarına çiçek koydu. Kocasının felaketine neden olduğu aileye, saygı olarak belki de. Karim, başkomiserin bir saç örgüsü ötesine diz çöktü. Niemann diye devam etti. Düşünün, kocasının cesedi bulunmuş. Judith imzalı bir cinayetin, geçmişte kalmış bir çocuğun intikamı olduğu belli. Buna rağmen, kadın bugün gelip, babanın mezarına çiçek bırakıyor. Bütün bu cinayetler, Sophie Kayo'nun yüreğinde nefret uyandırmıyor. Tam tersine, anılarını güçlendiriyor. Bir de pişmanlıklarını. Allah kahretsin Niemann, haklı olduğumdan eminim. Ortadan kaybolmadan önce Erol'a son bir kez saygısını sunmak istedi. Alabroz saçlı polis cevap vermedi. Çizgileri derin ve çatlak gölgeler yaratacak kadar uzamıştı. Saniyeler geçti, sonunda Karim doğruldu, kısık bir sesle devam etti. Niemann, soruşturma dosyanızı dikkatle okudum. O dosyada Judith Ero'ya götüren başka işaretler, ipuçları var. Komiser içini çekti. Seni dinliyorum. Bundan ne çıkacak bilmiyorum ama dinliyorum işte. Magripli polis kafese konmuş vahşi bir hayvan gibi odayı arşınlamaya koyuldu. Dosyanızda katil konusunda emin olduğunuz tek bir şey varmış gibi görünüyor. O da dağcılık becerisi. Peki, Silvanero'nun mesleği neydi? Kristalcilik. Taş kristalleri bulabilmek için zirvelerde dolaşıyordu. Olağan dışı bir dağcı. Tüm hayatını falezlerin yamaçlarında, buzulların üzerinde geçirdi. İkinci cesedi bulduğunuz yerlerde. Bölgedeki yüzlerce tecrübeli dağcı gibi. Hepsi bu mu? Hayır, bir de ateş var. Ateş, birinci otopsi raporunda. Dikkatimi çeken bir şey vardı. Okuduğum andan beri kafamın içinde çınlayan garip bir cümle. Remy Kayo'nun cesedinde yanık izleri vardı. Kot, katilin kurbanın yaraları üzerine benzin püskürttüğünü yazmış. Kaçak bir aerosol şişesinden ya da karşerden söz ediyor. Ne olmuş? Başka bir açıklama daha var. Katil, kendi ağzında tuttuğu benzini püskürten bir alev yutucusu da olabilir. Ne demek istediğini hiç anlamıyorum. Önemli bir ayrıntıyı bilmiyorsunuz da ondan. Judith Ero, alev yutmayı biliyordu. İnanılmaz ama gerçek bu. Ölümünden birkaç hafta önce ona ateş yutma yöntemlerini öğreten bir panayırcıyla tanıştım. Judith'i hayran bırakan yöntemler. Judith bu yöntemleri annesini korumak için bir silah gibi kullanmaktan söz etmiş. Nieman ensesini avuşturuyordu. Saçmalama karım, Judith öldü. Son bir işaret daha var komiser. Henüz fazla belirgin olmamakla birlikte işe yarayabilecek bir işaret. Birinci otopsi raporunda doktor boğma konusuna değinirken metal tel, bisiklet freni ya da piyano teli gibi diyor. Serti de aynı biçimde mi öldürülmüş? Komiser başıyla onayladı. Karim devam etti. Belki fazla bir anlamı yok ama Fabianero bir piyanisti, gerçek bir virtüöz. Bir an için üç kurbanı öldürmekte kullanılan bir piyano teli olduğunu düşünün. Bunda sembolik bir ilişki görmüyor musunuz? Geçmiş zamanın gerdiği bir piyano teli. Pierre Nieman bu kez bağırarak ayağa kalktı. Varmak istediğin sonuç ne Karim? Ne arıyoruz, bir hayalet falan mı? Karim şaşkın bir yumurcak gibi deri ceketinin eteğiyle oynuyordu. Bilmiyorum. Nieman da odayı arşınlamaya başladı ve sordu. Anneyi düşündün değil mi? Tabii tabii onu düşündüm dedi Karim. Ama katil o değil. Sesini alçalttı. Beni biraz daha dinleyin komiser. En iyisini en sona sakladım. Kayoların evindeyken bir hayalete yakalandım. Peşine düştüğüm, elimden kaçmayı başaran bir hayalet. Ne? Karim suçlu suçlu gülümsedi. Bütün suç benim. Neye benziyordu o herif diye sordu Nieman. Neye benziyordu o kadın demeniz gerekirdi. Bir kadındı çünkü. Ellerini gördüm, soluğunu duydum. Hiç kuşkum kalmadı. Yaklaşık bir 70 boyunda bir kadın. Oldukça güçlüydü ama Judith'in annesi değil. O kadın bir dev anası, bir 80'in üzerinde. Halterci gibi omuzları var. Birçok tanık aynı şeyi söylüyor. Öyleyse, bilmiyorum, üzerinde siyah bir yağmurluk, bisikletçi kaskı ve kar başlığı vardı. Söyleyebileceğim sadece bu. Nieman ayağa kalktı. Eşkalini bildirmemiz gerek. Karim kolunu tuttu. Hangi eşkalini? Gecenin içinden gelen bisikletçi mi? Karim gülümsedi. Belki elimde daha iyisi var. Cebinden şeffaf bir torbaya sarılmış gloğu çıkardı. Üzerinde parmak izleri var. Tabancanı mı almıştı? O kadarla da kalmadı. Bir şarjörü kafamın üzerinden boşalttı. Çok ilginç bir katil o komiser. Psikopatlara yakışır bir intikam alıyor ama kurbanlarının dışında kimsenin kötülüğünü istemediğinden eminim. Nieman hızla kapıyı açtı. Birinci kata çık. Grenoble polisi yanında bir parmak izi karşılaştırıcısı getirmiş. Doğrudan Morfo'ya bağlı. Yepyeni bir CMM. Nasıl çalıştıracaklarını bilmiyorlar. Onlara yardım eden bir uzman var. Adı Patrick Astier. Git onu bul. Yanında da adli tıp uzmanı Dr. Mark Cott olmalı. İkisi de benimle çalıştı. Onları bir kenara çek, durumu açıkla. Tabancanın kabzasındaki izleri bilgisayardaki diğer örneklerle karşılaştırsınlar. Ya parmak izlerinden bir sonuç alamazsak? O zaman anneyi ararız. Onun tanıklığı çok önemli. O kadıncağızı 24 saatten beri arıyorum Nieman. Saklanıyor. Çok iyi saklanıyor. Bütün soruşturmayı baştan al. Belki gözden kaçırdığım bir şeyler vardır. Karim diklendi. Gözden kaçırdığım hiçbir şey yok. Var, kendin söyledin. Geldiğin şehirde. Kızın mezarının çok bakımlı olduğunu anlattın. Demek mezara düzenli olarak bakan biri var. Kim? Sophie Kayo olamaz ya. Öyleyse bu soruma cevap ver. O zaman anneyi bulacaksın. Mezarlık bekçisine sordum. Hiç kimseyi. Belki de kendi gelmiyor, belki de bir cenaze şirketiyle anlaştı, ne bileyim. Bul karım, zaten mezarı açmak için oraya dönmek zorundasın. Arap polis ürperdi. Mezarı açmak, o heriflerin ne aradığını öğrenmemiz gerek. Tabutun içinde, cenaze lavazımatçısının adresini bulacaksın. Niyaman göz kırptı. Tabutlar yün kazak gibidir. Marka etiketini bulmak için içlerine bakmak gerekir. Karim yutkundu. Gecenin karanlığında sarzak mezarlığına gitmek, yeniden kabre girmek fikri, korkudan tüm kaslarını uyuşturmaya yeterliydi. Oysa Niyaman, karşı konulamaz bir sesle özetledi. Önce parmak izleri, sonra mezarlık. Bu işi halletmek için sabaha kadar zamanımız var. Sen ve ben karım, başka kimse değil. Ondan sonra kümese döner, hesabımızı veririz. Karim yakasını kaldırdı. Ya siz? Ben Kızılnehirlerin kaynağına gidip, küçük polis dostum Erik Şuano'nun bulduğu izi süreceğim. Gerçeğin hiç olmazsa bir kısmını bilen bir o vardı. Vardı. Niyaman'ın yüzü karardı. Kornake tarafından öldürüldü. Kornake, kadın ya da erkek, katil tarafından öldürülmeden önce. Cesedini doktorun mahzeninde bir kimyasal madde havuzunda buldum. Kornake, Kayo ve Serti'nin her biri birer pislikti karım. Artık eminim. Sanırım Joanna da bu yönde bir iz buldu. Hayatına mal olan bir iz. Sen katilin kim olduğunu bul, ben de öldürme nedenini. Judith'in hayaletinin ardında kimin saklandığını bul. Ben de Kızılnehirlerin anlamını öğreneyim. İki adam diğer jandarmalara bakmadan koridora daldı. 45. Kısım. Çuvalladık çocuklar, hepimiz çuvalladık. Ne olursa olsun elimizde parmak izinin gölgesi bile yok. Onun için birinci kattaki küçük odanın girişinde birkaç polis umutsuz gözlerle önlerindeki bilgisayara, bilgisayarın üzerindeki hareketli pertafsıza ve kablolara bağlı olduğu tarayıcıya bakıyordu. Odanın dibinde yüzü ekrana dönük olarak oturmuş, gözlerini pencere camı gibi kocaman açmış, yazılım parametrelerini düzene sokmak için uğraşan kanter içinde uzun boylu ve sarışın biri vardı. Karim sordu. Gerçekten de Patrick Astier'ydi adamın adı. Yanında ayakta duran hafif kambur, kahverengi saçlı gözlüklü genç de Mark Gott. Polisler yeni teknolojilerin katılığı üzerinde felsefi yorumlar yaparak ve birbirlerine itip kakarak odanın önünden ayrıldılar. Karim'e bakan bile olmadı. Karim yaklaştı. Gott ve Astier'ye kendini tanıttı. Birkaç kelime sonra her üçü de aynı dalga boyunda olduklarını anlamışlardı. Hepsi genç ve heyecanlıydı. Her üçü de bu soruşturmanın üzerine atlayarak kendi korkularına sırt çeviriyordu. Magripli orada bulunmasının nedenini anlattığında Astier'e heyecanını gizleyemedi, haykırdı. Aman tanrım, demek katilin parmak izleri ha? Hemen CMM'ye verelim. Karim şaşırdı. Çalışıyor mu? Genç mühendis gülümsedi. Dudakları porselen görünümündeki yüzünde ince bir çatlak gibiydi. Tabii ki çalışıyor. Başka işlerle uğraşan cinayet masası polislerini işaret etti. Çalışmayan bir şey varsa onların kafası. Birkaç hızlı hareketle Karim'in daha önce odanın bir köşesinde gördüğü nikelajlı küçük sandıklardan birini açtı. Parmak izi kalıpları ve parmak izi alma takımları. Manyetik bir fırça çıkardı. Lateks eldivenlerini eline geçirdi, sonra mıknatıslanmış aleti bir demir oksit tozu kabına batırdı. Kısa sürede manyetik ucun çevresinde küçük tozlardan pembemsi bir top oluştu. Astier glow aldı. Fırçayı kabzaya belli belirsiz değdirdi. Sonra silahın üzerini şeffaf bir yapıştırıcıyla kapladı. Yapıştırıcıyı karton bir desteğin üzerine tutturdu. Şeffaf yüzeyin üzerinde gümüşümsü parmak izleri belirmeye başladı. Harika diye soludu Astier. Şeffaf yüzeyi tarayıcıya yerleştirdi. Sonra ekranın karşısına oturdu. Dikdörtgen pertafsızı itip klavyede bir şeyler yazdı. Hemen ardından monitörde parmak izi dizileri görünmeye başladı. Astier fısıldadı. İzler kusursuz. Elimizde 21 noktayı numaralandıracak kadar malzeme var. Şimdiye kadar böyle kusursuz bir iz görmedim. Ekrandaki parmak izlerinin üzerinde birbirlerine eğik çizgilerle bağlı kırmızı noktacıklar beliriyor, her bir nokta belirirken hastanelerdeki acil servisleri hatırlatan bip sesi çıkarıyordu. Astier kendi kendine konuşur gibi ekledi. Bakalım morfo ne diyor. Karim sistemi çalışırken ilk kez görüyordu. Astier ders verir gibi anlattı. Morfo, birçok Avrupa ülkesinin suçlularının parmak izlerinin saklandığı muazzam bir elektronik bankaydı. Program bir modem aracılığıyla herhangi bir parmak izini gerçek zamanda merkez bilgisayardakilerle karşılaştırabiliyordu. Hard disk mırıldandı. Sonunda ekranda cevap belirdi. Olumsuz. Gölgenin izleri bilinen suçlulardan hiçbirinin özellikleriyle uyuşmuyordu. Karim doğrulup içini çekti. Bir bakıma bu cevabı bekliyordu. Kuşkulandığı kadın adı suçlular sınıfına dahil değildi. Birden aklına başka bir fikir geldi, bir joker. Deri ceketinin cebinden Judith Aron'un 14 yıl önce otomobil kazasından sonra alınan parmak izlerini bulunduğu karton fişi çıkardı. Astiye'ye döndü. Bu izleri de tarayıp karşılaştırabilir misin? Astiye iskemlesini döndürüp fişi aldı. Hemen. Genç mühendis baston yutmuş gibi dik oturuyordu. Elindeki izlere bir göz attı. Birkaç saniye düşündükten sonra başını kaldırıp Karim'e baktı. Bu izleri nereden buldun? Bir otoyol istasyonundan. 1982 yılında otomobil kazasında ölen küçük bir kızın parmak izleri. Bakarsın ummadığımız bir şey çıkar, bir benzerlik falan. Bilim adamı sözünü kesti. Bu izlerin ölü birine ait olduğunu sanmıyorum. Ne? Asya kartonu pertafsızlı ekranın altına itti. Çizgiler tüm açıklığıyla kat kat daha büyük göründü. Tabancanın kabzasındakilerle aynı iz olduğunu söylemek için bunları incelememe gerek yok. Aynı enlemesine çizgiler, parmak uçlarında aynı daireler. Karim'in şaşkınlıktan soluğu kesilmiş gibiydi. Asya pertafsızı ekrana yaklaştırdı. Böylelikle iki izin yan yana görülmesini sağladı. Aynı izler dedi. Değişik yaşlarda alınmış aynı izler. Elindeki kartonda çocuğun, kabzada da yetişkinin parmak izleri var. Karim iki ize bakıp imkansıza inandı. Judith Aron 1982'de parçalanmış bir arabanın içinde ölmüştü. Judith Aron siyah bir yağmurluk ve bisikletçi kaskı giymiş bir halde bir şarjör mermiyi başının üzerinden boşaltmıştı. Judith Aron hem ölüydü hem de diri. 26. ayrımın sonu. Sayfa 249. Devamı 27. ayrımda.